Ayrım 9. Faili meçhul mü? Ergün Poyraz. Sayfa 102. Neyse, onları kendileriyle baş başa bırakalım. Gelelim Burak'ın çürük raporuna. Burak'ın askerlikten çürük raporu aldığı ortaya çıkınca Aydınlık dergisi hastalığın testis kanseri olduğunu yazıyor. Konuyu farklı kaynaklardan araştırdığını da vurgulayarak aldıkları bilginin doğru olduğunu iddia ediyorlardı. Oysa bilgi tamamen yanlıştı. Burak testis kanseri değildi. Özellikle Malezya'da yaygın olan ve doğuştan gelen bir yapı bozukluğu vardı ve o nedenle askerlikten çürük raporu almıştı. Dışlanmasına neden olan bu durumu mu idi? Olur mu? Aynı durum Sümeyye'de de vardı. Ha, bu arada sakın kimse hasta hakları, özel hayat gibi kavramlara sığınıp Tayyip'e yalamalık yapmasın. Onlara tavsiyem öncelikle Tayyip'in Ecevit'e hastalığı nedeniyle ona, yani bir başbakana, ağıza bile alınamayacak söylemlerini okusunlar. Ve 10 Haziran 2015 Sözcü gazetesi Bora Erdin imzasıyla işte Burak Erdoğan başlığı ile Burak'ın fotoğrafını yayımlıyor ve şöyle diyordu. Sadece düğün fotoğrafı yayımlanan Erdoğan'ın büyük oğlunu Sözcü görüntüledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gözlerden uzak yaşayan ve son fotoğrafı 2001 yılında çekilen oğlu Burak Erdoğan el ayak çekildikten sonra sandığa gidip oy kullandı. Bütün aile fertlerinden sonra sandığa giden Burak Erdoğan'ı sadece Sözcü fotoğrafladı. TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Sevim Tanüre'nin ölümüne neden olan kaza ile gündeme gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan 23 Şubat 2001'deki düğününden sonra ilk kez Sözcü tarafından görüntülendi. İstanbul Üsküdar'da Saffet Çebi İlkokulu'na gidip oy kullanan Burak Erdoğan, koruma polisine ait Passat marka araçla okula geldi. Aracın ön koltuğundan inen Erdoğan hızla sandığa gitti. İşte ayrıntılar. Sabah saatlerinde Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ve eşi AKP'den milletvekili seçilen Berat Albayrak sandığa ilk gelenler oldu. Sandığa daha sonra Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, eşi Fatma ve iki kızı geldi. Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen de eşi ve çocuklarıyla okuldaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye ile oylarını kullandıktan sonra okul çevresinden, tüm gazetecilerin ayrılmasından sonra Burak Erdoğan oy kullanacağı okulun önünde araçtan indi. 3266 numaralı sandığı tek koruması ile gelen Burak Erdoğan, oyunu hızlıca kullanıp sandıktan uzaklaştı. 14 yıl önce çekilen fotoğraflara oranla kilo aldığı gözlenen Erdoğan oldukça sağlıklı görünüyordu. Gemicik işi Burak'la başladı. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan gemi işine ilk giren aile ferdiydi. Şu an her ne kadar eniştesi, amcası ve kardeşi bu alanda büyüyor olsa da 2002 yılında aldığı Safran 1 isimli gemi olay olmuştu. Dönemin başbakanı Erdoğan Safran 1 için gemicik demişti. Ahmet Burak Erdoğan ortağı Mecit Mert Çetinkaya ile kurduğu MB Denizcilik Şirketi ile gemi sayısını 6'ya çıkardıktan sonra bu yıl tüm ortaklarından ayrıldı. Oğluna 220 bin dolar ve 55 bin mark borcu vardı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olarak kendi el yazısıyla verdiği 10 Eylül 2001 tarihli mal bildirimine göre oğlu Burak Erdoğan'a 220 bin dolar ve 55 bin mark borçluydu. Burak Erdoğan'ın genç yaşında sahibi olduğu paranın kaynağı ise düğününde takılan 29 kilo 139 gram altındı. Bu altınlar 23 Temmuz 2001'de Asgold Kuyumculuk tarafından paraya çevrilmişti. Satılan altınlar karşılığında Burak Erdoğan'a 262 bin lira verilmişti. Hani diyorum, Tayyip'in mal bildirimine göre Burak'a olan 220 bin dolar ve 55 bin mark borcunu ödemediği için mi bu dışlama veya bir araya gelmeme olayları yaşanıyordu? Gülmeyin. Ergenekon, balyoz ve benzer davalarda ölüme sürüklenenler. Graham Fuller, CIA Türkiye masası eski şefi ve ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi, yandaşlarını, amaçlarını şöyle açıklıyordu. Türkler Kemalizmi terk edip ılımlı İslam'ı benimsemelidir. Ilımlı İslam, Kemalizmi silmeye yönelik bir karşı devrimdir. Bu devrimin karşısındaki tek güç Türk ordusu ile ulusalcı aydınlardır ve tasfiye edilmeleri gerekir. Brian Fuller Türkiye'deki tanıdıklarını açıklarken, önceliği 1964'te geldiği ülkemizde ilk dost olduğu Fethullah Gülen'e veriyordu. Gülen CIA ajanı ve Türkiye Orta Doğu Masası şefi Graham Fuller'ın yakın arkadaşıydı. Fuller Gülen'in ABD'de sürekli oturmasından, Yahudi cemaatleriyle olan ilişkilerine kadar baş destekleyicisi ve organizatörüydü. Bir başka CIA şefi Abramowitz, Gülen'i Papa ile buluşturuyordu. CIA'nın Balkanlar Masası şefi Rum kökenli George Fidas da Gülen'e ABD'de kalması için diğer CIA istasyon şefleri Graham Fuller, Morton Abramowitz, Paul Wolfowitz ile birlikte kefil oluyordu. Tayyip'in baş danışmanı Akif Bekir, Şerif Mardin, Ali Arslan, Ruşen Çakır, Cengiz Çandar, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Fehmi Koru, Nilüfer Göle, Hakan Yavuz, Fuller'ın diğer dostları arasındaydı. ABD ve AB'nin TSK'yı, ulusalcı, Atatürkçü aydın gazeteci ve yazarları kendince hizaya getirme amacıyla F tipi polis, savcı ve hakimlerle bir de Tayyip'in çakma savcılığında başlattığı Ergenekon operasyonlarında yalan ve iftira yağmuruna tutulan çok kişi hayatını kaybetti. Bunların başında Ergenekon'un kasası iftirası atılan Kuddusi Okkır geliyordu. Öyle ki kasa olarak suçlanan Okkır'ın cenazesini bile belediye kaldırmıştı. Okkır'ın oğlu babasının ölümünden yaklaşık bir ay önce yalvar yakar babasının ölümle pençeleştiğini, tahliye edilmese bile tedavi ettirilmesini, adli tıpa sevkini isteyen bir dilekçe vermişti. Bu dilekçe tarikat bağlantılı Sedat Sami Haşıloğlu tarafından reddedilmiş ve Kuddusi Okkır ölüme yollanmıştı. Hadi gelin şimdi Doktor Mehmet Altınok, Tıp Kurumu Başkanı, Doktor Ali Rıza Üçer, Tıp Kurumu Genel Sekreteri tarafından hazırlanan ve ilk kurşunda yayımlanan Ergenekon Balyoz ve benzer davalarda ölüme sürüklenenler başlıklı yazıyı okuyalım. Kuddusi Okkır Ergenekon operasyonunun ilk dalgasında Ümraniye'de bulunduğu ileri sürülen bombalarla ilgili olarak Savcı Zekeriya Öz'ün talimatıyla 20 Haziran 2007'de tutuklanan Kuddusi Okkır'a yapılan en ciddi suçlama Ergenekon terör örgütünün kasası olduğu iddiasıydı. Bayrampaşa cezaevinde 10 gün tutuklu kaldıktan sonra Tekirdağ F tipi cezaevine nakledilen Okkır cezaevine girerken oldukça sağlıklıydı. Ancak kısa süre sonra sağlığı hızla bozulmaya başladı. İştahsızlık, halsizlik, hızlı kilo kaybı dikkat çekici boyutlardaydı. Avukatı ve eşinin Okkır'ın sağlığının hızla bozulması nedeniyle mahkemeye yaptığı tahliye talepleri, delilleri karartacağı gerekçesiyle ard arda reddedildi. Okkır, Nisan 2008'de ağır depresyon tanısıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada kendisine zatürre ve böbrek yetmezliği tanısı da kondu. Daha sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Haseki Devlet Hastanesi ve Yeditepe Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi bölümlerinde dolaştırıldı. Son olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları bölümünde yapılan tetkikler sonucu akciğer kanseri, çoklu beyin ve kemik metastazı tanısı kondu. Sabriye Okkır'ın eşinin hastalığıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sunduğu son raporda kanserin bütün vücudunu sardığı ve hastalığın terminal yani son döneme geldiği belirtilmişti. Nöbetçi mahkeme Kuddusi Okkır'ı cezaevinde ölenler listesine eklememek için 1 Temmuz 2008'de tahliye etti. 5 gün sonra Okkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Dava Okkır ve ailesi açısından bu trajik ölümle sonuçlanmış oldu. Kuddusi Okkır'ın hastalığındaki ihmaller hem kanser teşhisinin atlanması, daha doğrusu görmezden gelinmesi, hem de hastalığın hızla yayılmasına yol açan zemin oluşturulmasıydı. Eşinin hekim örgütlerinden destek, yardım talepleri dahil çırpınışları çaresizliğe dönüşmüştü. Ergenekon'un kasası olduğu iddia edilen Kuddusi Okkır'ın cenazesinin Edirne Belediyesi'nin yardımıyla kaldırılması ve ödenemediği için biriken Bağkur prim borçları somut hiçbir dayanağı olmayan iddianameye verilen yanıttı adeta. Silivri'de 5 Ağustos 2013'te müebbet hapis cezalarının yağmur gibi yağdırıldığı karar duruşmasına uzun süre alınmayan Sabriye Okkır, devlet eşimin ölümünün hesabını bana vermedi. Buna karşın sanıklar arasında Kuddusi Okkır olmadığına göre dinleyiciler arasında benim olma hakkım var. Ya onu mezardan çıkarıp getirip koysunlar oraya ya da beni alsınlar. Ben de bileyim bu adam ne için öldürüldü, neydi suçu, kimlerle ne yapmıştı. Bunu bilmek benim herkesten çok hakkım. Tam 2 saattir mahkeme görevlisiyle, jandarma komutanıyla mücadele veriyorum diye isyan ediyordu. İlhan Selçuk. Türk basınının duayeni İlhan Selçuk 21 Mart 2008'de gece yarısı evine yapılan bir baskınla Ergenekon silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığında 83 yaşındaydı. Oysaki 12 Mart faşizminin karanlığında Ziver Bey Köşkü'ndeki işkenceli sorgular sırasında sadece 45 yaşındaydı. 40'lı yaşların dinçliğiyle 80'li yaşların hastalıklı bünyesi arasında çok fark olsa da aydınlanma bilgesi İlhan Selçuk'un manevi direnci hiç değişmedi. Yaşamı boyunca hiç eğilip bükülmediği gibi yine dimdik durdu. İlhan Selçuk emniyet ve savcılıkta süren soruşturmanın ardından 23 Mart gecesi serbest bırakıldı. Dengede bir kalp hastalığı olan ve olağan hayatın gereklerini yapabilen, dahası yaşıtı insanlardan çok daha fazla bedensel aktivite gösterebilen Selçuk'un sağlığı bu örseleyici sürecin ardından hızla bozuldu. Bir hafta sonra yapılan anjiyoda 3 damarının birden tıkalı olduğu saptandı. Hayati tehlike nedeniyle ileri yaşına rağmen 6 saat süren operasyonda 4 damarına bypass ve mitral kapak onarımı yapıldı. Uzun süre yoğun bakımda kaldı. Operasyondan sonra yaklaşık 1 ay hastanede tedavisi sürdü. Hastanede savunmasını kendi elleriyle hazırlarken gözlerinde eski mücadele ışıltıları az da olsa canlanmıştı. Dostları bu ışıltıya kanarak iyileştiğini dahi düşündüler. Ama Selçuk'un travması ağırdı. Yeniden rahatsızlanan Selçuk 14 Ağustos 2009'da yoğun bakıma alındı. Aylarca kaldığı hastanede beyin damarlarında tıkanıklık, böbrek yetmezliği ve ardından çoklu organ yetmezliği gelişti. 21 Haziran 2010'da İlhan Selçuk'u yitirdik. Kendisine isnat edilen terör örgütü yöneticiliği suçuyla ilgili savunmasını dahi sunamamıştı. Ölümüyle dava, davacılar adına sonuçlandırılmış oldu. Profesör Doktor Uçkun Geray, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi, hocaların hocası, İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Profesör Doktor Uçkun Geray, Ergenekon soruşturması kapsamında Konya merkezli operasyonda 23 Temmuz 2008'de İstanbul'da gözaltına alındı. Buradan önce Konya Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmak üzere gece yarısı Konya'ya, ertesi günde Adana Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu için Adana'ya karayoluyla nakledildi. Gözaltı süreci Geray için oldukça hırpalayıcı ve yorucu olması yanında avukatının ısrarına rağmen tansiyon ilaçları verilmemişti. Adana'daki sorgusunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek salıverildi. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı da olan Geray, orman ve çevre hayatının lider isimlerindendi. Uzmanı olduğu orman iktisadı, av ve yaban hayatı alanında yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferansa katılarak bildiriler sundu. 2B yasasına karşı Türkiye çapında yürüttüğü mücadele ile tanınıyordu. Üreticiliği, enerjisi ve mesleğine tutkuyla bağlılığıyla meslektaşları arasında takdir edilen Geray, Ömerli beldesi başta olmak üzere orman talanına karşı yurt çapında yürütülen mücadelede ön saflarda yerini almıştı. Geray'ın 20 yılı aşkın süredir koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı vardı. Gözaltından 12 yıl önce koroner bypass ameliyatı olmuştu. Bu süreçte yüksek tansiyonu kontrol edilemedi. Tıpkı İlhan Selçuk gibi salıverildikten kısa bir süre sonra tetikleyici etkenlerle aort damarında yırtılma oldu ve acil olarak büyük bir ameliyata alındı. Ameliyattan sağ çıkabildi ama böbrek damarlarında ortaya çıkan hasar nedeniyle böbrek yetmezliğine girdi. Kalan kısa ömründe artık diyalize bağımlı hale gelmişti. Birkaç ay sonra genel durumu daha da bozuldu. Kalp zarı iltihabı, yani perikardit tanısıyla yatırıldığı hastanede birkaç gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü ve 30 Ocak 2009'da 70 yaşında hayatını kaybetti. Geray'ın yakınları devletin bu ihmaller silsilesine dava etti. Dava sonucu sadece bir hekim ceza aldı. Uçkun Geray'ın ölüme sürükleniş süreci devletin ihmalleri yönüyle kapatılsa da vicdanlarda yol açtığı yaraların kapanması olanaksız. Engin Aydın, İsmet İnönü'nün CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CHP gençlik kollarında siyasete başlamış, 12 Eylül darbesinde CHP'nin kapatılması üzerine Necdet Calp ile birlikte Halkçı Parti'nin kuruluşunda görev almış bir hukukçuydu. 12 Eylül cuntası tarafından veto edilenler arasındaydı. SHP-DYP koalisyon hükümeti döneminde Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık Danışmanlığı görevini yürüten Aydın, Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında 7 Ocak 2009'da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Ancak avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine 11 gün sonra tahliye edildi. Engin Aydın'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu. İddianameye göre örgüt toplantısı olduğu ileri sürülen ve herkesin gözü önünde düzenlenen içkili kent otel yemeklerini Engin Aydın organize ediyordu. Engin Aydın tahliye edildikten kısa bir süre sonra akciğer kanseri tanısı aldı ve sancılı bir tedavi sürecine girdi. Başlangıçta hastalığında iyiye gidiş oldu. Dava sürecinde maruz kaldığı travmanın yanı sıra yoğun kemoterapilerle vücudu bir hayli hırpalandı. Tutuklanmasından 2 yıl sonra 5 Şubat 2011'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti. Engin Aydın da ölen diğer sanıklar gibi Ergenekon terör örgütü zanlısı olarak hayata veda etti. Yarbay Ali Tatar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan biri emekli, iki amirale yönelik suikast iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Tatar, 7 Aralık 2009'da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatlarının yaptığı itiraz üzerine mahkeme Ali Tatar'ı serbest bıraktı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Süleyman Pehlivan'ın itirazı üzerine Ali Tatar hakkında 18 Aralık Cuma günü yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Görevliler Ali Tatar'ı gözaltına almak için Beylerbeyi'ndeki askeri lojmana gitti. Kendisini gözaltına almaya gelen görevlileri gören Ali Tatar, "Bir dakika bekler misiniz, hemen geliyorum." diyerek banyoya geçti ve orada tabancası ile intihar etti. Ali Tatar'ın cenazesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Kademesi'nin saf tutması, somut hiçbir dayanağı olmayan iddianameye verilen yanıttı adeta. Ali Tatar'ın intiharı yandaş medyada ve cemaat medyasında kendisine karşı yürütülen psikolojik savaşı durdurmadı. Tatar'ın intiharıyla bile tatmin olamayan bu kalemler bunun bir intihar olmadığı, Ergenekon çetesiyle işbirliği halindeki aile bireylerinin Ali Tatar'ı öldürdüğü gibi ipe sapa gelmez iftiraları gazete ve televizyonlarından saçmayı sürdürdüler. Ali Tatar'ın ailesi bir yandan kayıplarını ağlarken bir yandan da bu iftiralara maruz kalmanın acısını yaşadı. Oysa Ali Tatar'ın sorunu sadece ölümü bireysel özgürlüğünün kısıtlanmasına tercih etmekten ibaretti. Gazi Albay Abdülkerim Kırca, Kara Harp Okulu'ndan 1978 yılında jandarma temini olarak mezun oldu. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı karargah ve birliklerde çeşitli görevler yapan Kırca, 10 Nisan 1998'de Antalya Serik'te PKK'nın Akdeniz bölgesine yönelik faaliyetlerinin önlenmesi için düzenlenen operasyonu tim komutanı olarak yönetti. 12 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda bir kurşunun omuriliğine isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak gazi oldu. Bu tarihten sonra yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak paraplejik olarak sürdürdü. Evli ve iki kız çocuğu olan Kırca yaptığı görevlerle ilgili olarak sayısız takdirname ve başarı belgesine layık görüldü. Gazi Abdülkerim Kırca'ya 23 Aralık 2004'te düzenlenen bir törenle dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Devlet Övünç Madalyası verildi. Kırcı hakkında silahlı örgüt kurmak suçlamasıyla Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Yanı sıra adı Ergenekon soruşturmasında da yer aldı. İsveç'te yaşayan PKK itirafçısı ve Abdullah Öcalan'ın akrabası Abdülkadir Aygan, 2009 Ocak ayında Star gazetesine verdiği röportajda Abdülkerim Kırca'nın emriyle pek çok cinayet işlendiğini iddia etti. Yandaş medya ve cemaat medyasında Gazi Kırca'ya karşı yoğun bir karalama kampanyası başlatıldı. Bu röportajdan birkaç gün sonra 20 Ocak 2009'da Abdülkerim Kırca tıpkı Yarbay Ali Tatar gibi beylik tabancasıyla intihar etti. Kırca intihar etmeden son telefon konuşmasını avukatı Yurdakan Yıldız'la yaptı. Yıldız Kırca ile hakkındaki yayınlar ve davanın son durumu ile ilgili konuştuğunu belirtti. "Bana öyle bir hale geldik ki teröristler bile bizden kıymetli oldu," diye yakındı. "Ancak intihar edeceği aklımdan bile geçmemişti," dedi. Genelkurmay Başkanlığı Kırca'nın ölümü üzerine basında yer alan haberlere sert tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında kişi ve kuruluşların adeta yargısız infaz edilerek suçlu ilan edilmesi, temel insan haklarına aykırı olduğu gibi hiçbir hukuki ve ahlaki kuralla da bağdaşmamaktadır denildi. Kırca'nın cenaze törenine Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve kuvvet komutanlarının da içinde bulunduğu pek çok asker katıldı. Kırca, Ankara Karşıyaka mezarlığında defnedildi. Abdülkerim Kırca'nın intihar ettiği günün ertesinde yandaş medya kalemşorlarından Engin Ardıç, "Efendiler Nereye?" başlıklı bir yazı yazdı. Yandaş yazar bu yazısında Refik Halit Karay'ın İttihat ve Terakki liderleri için yazdığı bir yazısını ısıtarak Abdülkerim Kırca ile güya alay ediyor, kin ve nefretini kusuyordu. Yaz başlangıcında sırtı karnına yapışmış sarı sıska bir takım tahta kuruları çıkar. İğne gibi vücudumuza batarlar, derimizi haşlarlar, kanımızı emerler. Sonra sabaha karşı etli canlı iri yarı şuraya buraya kaçarlar. Galiba şafak attı, güneş doğuyor, tahta kuruları nereye? Kedisiz evlerde fareler vardır, kilerlere girerler, dolapları delerler, şunu bunu kemirip sağa sola koşuşup baş köşede gezerler. Bir pırıltı olunca deliklere girerler. Galiba koku aldınız, keti geliyor. Koca fareler nereye? Bir süredir ülkemizde bazı kişilerin yaşadığı sağlık sorunlarını görünce bu yazıyı hatırladım. Ayılanlar, bayılanlar, yurt içinde ya da yurt dışında kalbi sıkışanlar, mermiye kafa atanlar. Efendiler hesabı ödemeden nereye? Bu vicdan yoksunu yandaş kalemin mermiye kafa atanlar hesap ödemeden nereye diyerek fareye, tahta kurusuna benzettiği ve kinini, nefretini kustuğu kişi Abdülkerim Kırca'ydı. Kırca'nın intiharı bile içinde gemleyemediği nefret duygularını yatıştıramıyor, mustarip olduğu psikolojik patolojiyi herkesin gözleri önüne seriyordu.
9. Ayrımın sonu. Sayfa 113.